bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Sezgi, mantığın ötesini bilmek, yeni bir yaşam biçimini kavramak. Osho, Ovo Yayıncılık, 1. Basım 2003, İstanbul. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 13 Temmuz 2005, okuyan Mehtap Erkilet. Sezgi bir sıçramadır. Sana adım adım gelen bir şey değildir. Sana gelen değil, sana olan bir şeydir. Herhangi bir kaynağı olmayan ve etrafında herhangi bir delil yaratmayan bir oluş. Sezgi, anlam, keyif, mutluluk ve sevinç getirir. Sezgi sana varoluşun sırlarını verir. İnanılmaz bir sessizlik ve dinginlik getirir. Bu dinginlik bozulamaz ve senin elinden alınamaz. Muhakeme, bilinmeyeni bilme çabasıdır. Sezgi ise bilinemeyecek olanın yarattığı histir. Bilinemeyene ulaşmak mümkündür. Ama açıklamak mümkün değildir. Hissetmek mümkündür. Açıklaması ise imkansız. Osho, 20. yüzyılın en çok tanınmış mistiklerinden birisidir. 70'li yılların başlarından itibaren meditasyon ve ruhsal transformasyon deneyimleri yaşamak isteyen batılı gençlerin ilgisini çekmiştir. 1990'daki ölümünün ardından geçen yıllarda öğretilerinin etkileri genişlemeye devam ederek tüm ülkelerdeki gerçeği arayan insanlara ulaşmaktadır. Muhakeme, bilinmeyeni bilme çabasıdır. Sezgi ise bilinemeyecek olanın yarattığı histir. Bilinemeyene ulaşmak mümkündür ama açıklamak mümkün değildir. Hissetmek mümkündür, açıklaması ise imkansız. Önsöz. Sezgi bilimsel olarak açıklanamaz. Çünkü bu olgunun kendisi bilim dışı ve mantıksızdır. Sezgi adı verilen olgunun kendisi mantık dışıdır. Konuşurken sezgi açıklanabilir mi diye sormak normal gelebilir. Ancak bu aslında sezgi akla indirgenebilir mi anlamına gelmektedir ve sezgi aklın ötesinde bir şeydir. Aklın bir unsuru değil, aklın ulaşmamış olduğu bir noktadan gelmektedir. O yüzden akıl onu hissedebilir ancak açıklayamaz. Sezgi sıçraması aradaki boşluk yüzünden hissedilebilir. Sezgi akıl tarafından hissedilebilir ve bir şeyin olduğu kayda geçirilebilir. Ancak bu açıklanamaz. Çünkü açıklamak için nedensellik gerekir. Bu açıklama nereden geldiği, neden geldiği ve nedeninin ne olduğu gibi sorulara yanıt vermek durumundadır. Ve aklın ötesindeki bir noktadan geldiği için akılsal bir nedensellik bulunmaz. Akılla hiçbir bağı ya da sürekliliği yoktur. Sezgi, akılla hiçbir bağlantısı olmayan farklı bir oluş boyutu olsa da aklı etkileyebilir. Daha yüksek bir gerçeklik halinin daha düşük bir gerçekliği etkileyebileceğini anlamalıyız. Ancak düşük gerçeklik daha üst bir gerçekliği etkileyemez. O yüzden sezgi daha üstün olduğu aklı etkileyebilir. Ancak akıl daha düşük seviyede olduğu için sezgiyi etkileyemez. Tıpkı zihninin bedenini etkileyebilmesine rağmen bedeninin zihnini etkileyememesi gibi, varlığın zihnini etkileyebilir ama zihnin varlığını etkileyemez. O yüzden eğer varlığına ulaşmak istiyorsan kendini bedeninden ve zihninden ayırman gerekiyor. Onlar daha yüksek bir olguya ulaşamaz. Daha yüksek gerçekliğe ulaştıkça daha düşük dünyanın oluşları geride bırakılmalıdır. Düşük noktada daha yükseğin açıklaması yoktur. Çünkü açıklamadaki terimlerin özü o seviyede bulunmaz, anlamsız kalır. Ancak akıl bu boşluğu hisseder ve onu bilir. Ötesinde bir şey olduğunu hisseder. Bu kadarı bile akıl için çok büyük bir gelişmedir. Ancak akıl aynı zamanda olanları reddedebilir. İnanç ya da inançsızlık denilen şey aslında budur. Eğer akıl tarafından açıklanamayan bir şeyin yok olduğunu hissediyorsan, o zaman inançsızsın. O zaman bu düşük varlık seviyesindeki akla bağımlı olan bir hayat sürersin. O zaman gizemi dışlar, sezginin sana hitap etmesine set çekersin. Rasyonel dediğimiz insanlar bunlardır. Rasyoneller daha baştan bir şeyin geldiğini göremez. Eğer rasyonellik eğitimi aldıysan daha üste izin vermezsin. Onu inkar eder. Bu mümkün değil. Hayal gücüm olmalı. Rüya görüyor olmalıyım. Mantıklı bir açıklama getiremezsem bunu kabul etmeyeceğim dersin. Rasyonel bir zihin etrafına duvar örer. Sezgi bu muhakeme duvarının içine hapsedilen zihne ulaşamaz. Ancak aklını bu sınırlar olmadan kullanabilirsin. O zaman muhakemeni bir araç olarak kullanıp kendini açık tutabilirsin. Üstten gelecek olana karşı açık olursun. Eğer bir şey gelirse onu algılarsın. İşte o zaman aklını destek olarak kullanabilirsin. Aklın benim ötemde bir şeyler oldu kaydını yapar. Bu boşluğu anlamana yardımcı olur. Bunun dışında akıl ifade için kullanılabilir. Açıklama için değil, ifade etmek için. Bir Buda herhangi bir şey açıklamaz, ifade eder ama açıklamada bulunmaz. Bütün Upanişadlar açıklamada bulunmadan ifade eder. Bu böyledir, bu şöyledir, şimdi bu oluyor. Eğer isterseniz girin, dışarıda durmayın. İçeriden dışarıya bir açıklama yapmak mümkün değil. O yüzden içeri girin, içeriden biri olun derler. İçeri girsen bile sana hiçbir şey açıklanmayacak. Onları idrak edecek ve hissedeceksin. Akıl anlamaya çalışır. Ancak başarısız olması kaçınılmazdır. Daha üst olan daha alta indirgenemez. Sezgi herhangi bir araca ihtiyaç duymadan dolaşır. O yüzden bir sıçramadır. O yüzden bir zıplamadır. Bir noktadan bir başka noktaya arada herhangi bir bağlantı olmaksızın sıçrar. Eğer ben sana adım adım gelirsem bu bir sıçrama değildir. Ancak sana herhangi bir adım atmadan gelirsem sıçramış olurum. Gerçek bir sıçrama ise daha derindir. Bu A noktasında var olan bir şeyin sonra B noktasında var olması ve ikisinin arasında varlığının bulunmaması demektir. Gerçek sıçrayış budur. Sezgi bir sıçramadır. Sana adım adım gelen bir şey değildir. Sana gelen değil, sana olan bir şeydir. Herhangi bir kaynağı olmayan ve etrafında herhangi bir delil yaratmayan bir oluş. Bu ani oluş sezgidir. Eğer ani olmasa, daha önce yaşananlarla bağlantılı olsa, o zaman muhakemenle bir yol keşfedebilirsin. Bu zaman alır ancak yapılabilir. Muhakemen onu idrak etme, anlama ve kontrol etme kapasitesine sahiptir. O zaman bir gün tıpkı radyo ya da televizyon gibi sezgi alıcısı bir cihaz geliştirilebilir. Eğer sezgi ışın ya da dalgalarla gelseydi onları tespit edecek bir cihaz yapabilirdik. Ancak hiçbir cihaz sezgiyi algılayamaz. Çünkü bir dalga olgusuna sahip değildir. Zaten bir olgu da değildir. Sadece yokluktan varlığa çıkan bir sıçramadır. Sezgi tamamen budur. O yüzden de muhakeme onu inkar eder. Muhakeme onunla karşılaşma kapasitesine sahip olmadığı için onu yok sayar. Muhakeme sadece nedensellik ve etkililiğe bölünebilen olgularla karşılaşılabilir. Muhakemeye göre sadece iki varlık boyutu bulunur, bilinen ve bilinmeyen. Bilinmeyen şu anda bilinmemesine rağmen bir gün bilinecek şeyleri kapsar. Ancak mistisizm üç boyut olduğunu söyler, bilinen, bilinmeyen ve bilinemeyecek olan. Bilinemeyecek olanla mistik bilinmesi mümkün olmayan şeyleri ifade eder. Aklımız bilinen ve bilinmeyenle ilgilidir. Bilinemeyenle değil, sezgi ise bilinemeyenle, yani bilinmesi mümkün olmayanla çalışır. Belli bir zamandan sonra bilinecek bir şey değildir. Bilinemezlik onun temel niteliğidir. Burada söz konusu olan cihazlarının yeterince hassas olmaması, mantığının yetmemesi ya da matematiğinin yeterince gelişmiş olmaması değildir. Bilinemeyenin temel niteliği bilinemezliktir. Her zaman bilinmeyen olarak var olacaktır. Sezginin boyutu işte budur. Bilinemeyenden bir şeyi hissettiğin zaman bu bir sıçramadır. Herhangi bir bağ ya da yol yoktur. Bir noktadan diğerine geçiş yoktur. Bunu kavramak imkansız görünür. O yüzden sana bunu hissedebilir ama anlayamazsın dediğim zaman, bu tip şeyler söylediğim zaman aslında saçmaladığımı çok iyi biliyorum. Saçmalık, duyularımız tarafından anlayamadığımız şeylerdir ve zihnimiz de bir duyudur. En arka planda kalan duyumuz. Sezgi mümkündür çünkü bilinemeyen vardır. Bilim bunun varlığını reddeder çünkü onun için sadece tek bir ayrım vardır. Bilinen ve bilinmeyen. Eğer bir tanrı varsa onu laboratuvar çalışmalarıyla keşfederiz. Eğer varsa bilim onu keşfeder der. Diğer taraftan bir mistik ise ne yaparsanız yapın, varlığın temelinde bulunan bir şey bilinemeyen bir gizem olarak kalacaktır der. Eğer mistikler haklı değilse bilim hayatın tüm anlamını yok edecektir. Eğer bir gizem yoksa hayatın bütün anlamı ve bütün güzelliği yok olur. Bilinemeyen bir güzelliktir, bir anlam, bir ilham, bir amaç. Bilinemeyen sayesinde hayatın bir anlamı vardır. Her şey bilindiği zaman hiçbir heyecan kalmaz, bıkar ve sıkılırsın. Bunun sırrı bilinemeyendir, hayatın kendisidir. Şunu söyleyeceğim, muhakeme yürütme olgusu bilinmeyeni öğrenme çabasıdır. Sezgi ise bilinemeyenin bir olgusudur. Bilinemeyene ulaşmak mümkün ancak açıklamak mümkün değildir. Hissetmek mümkündür, açıklamak değildir. Sen açıklamaya çalıştıkça muhakeme duvarı daha da yükselir. O yüzden çalışma. Bırak muhakeme kendi sahasında çalışsın. Bu arada daha derin boyutlar olduğunu sakın unutma. Muhakemenin anlayamayacağı daha derin nedenler var. Muhakemenin kavrayamayacağı daha yüksek nedenler. Haritalar. Beden doğal bir tepki verdiği zaman buna içgüdü denir. Ruh doğal bir tepki verdiği zaman buna sezgi denir. Bunlar birbirine benzer. Ancak çok farklıdır. İçgüdü bedene aittir ve kabadır. Sezgi ise ruha aittir ve incedir. İkisinin arasında ise uzman olan zihin bulunur. Ve zihin asla doğal tepki vermez. Zihin bilgi demektir. Bilgi ise doğal olamaz. İçgüdü akıldan daha derindedir. Sezgi ise akıldan daha üsttedir. İkisi de aklın ötesindedir. Ve ikisi de iyidir. Kafa, kalp ve varlık. Daha iyi anlayabilmek için bireyliğin bölünebilir. Aksi halde bir bölünme yoktur. Birey, bireylik, tek bir birlikteliktir. Kafa, kalp ve varlık. Akıl kafanın bir işlevidir. İçgüdü bedenin bir işlevidir. Sezgi ise kalbinin bir işlevidir. Bunların arkasında ise tek niteliği tanık olmak olan varlığın bulunur. Kafa sadece düşünür, o yüzden asla bir sonuca ulaşmaz. Konuşmaya açık ve mantıklıdır. Ancak gerçekliğe kök salmamış olduğu için binlerce yıldır süre gelen felsefi düşünceler bizi tek bir sonuca ulaştırmamıştır. Felsefe harika bir zihin kıvraklığı egzersizidir. Akıl soru yaratmada ve sonra bu sorulara cevap yaratmada çok beceriklidir. Ama bu cevaplardan daha fazla soru ve daha fazla cevap çıkar. Kelimelerden saraylar kurarlar, teorik sistemler geliştirirler. Ancak bunların hepsi havadır. Beden aklına güvenemez. Çünkü bedenin yaşaması gerekiyor. O yüzden bedenin nefes alma, kalp atışı, sindirim ve kan dolaşımı gibi bütün önemli fonksiyonları içgüdüye bırakılmıştır. Bedeninde binbir farklı süreç senin hiçbir müdahalen olmadan devam etmektedir. Doğanın bedene ait bir bilgelik vermesi çok iyi olmuştur. Aksi halde eğer aklınla bedenini yürütmeye çalışsan hayat imkansız olurdu. Çünkü bazen nefes almayı unutabilirsin. En azından geceleri uyurken nasıl nefes alacaksın? Kafandaki binbir düşünce zaten aklını karıştırmışken bu karışıklık içinde kan dolaşımını kim düzenleyecekti? Hücrelere yeterli miktarda oksijenin gidip gitmediğine kim bakacaktı? Sindirilmiş besinlerin hangi temel yapı taşları olduğunu inceleyip onları ihtiyacı olan noktalara kim gönderecekti? Bütün bu yoğun ve yüklü çalışmalar içgüdü tarafından gerçekleştirilir. Aklına ihtiyaç yoktur. Komada olsan bile beden çalışmalarına devam eder. Doğa, bedenin bütün temel fonksiyonlarını yerine getirme görevini içgüdüye vermiş ve hayatı anlamlı kılan şeyleri sana bırakmıştır. Çünkü sadece var olmanın, hayatta kalmanın bir anlamı yoktur. Hayatına anlam katmak için varoluş, kalbine sezgiyi vermiştir. Senin bu sezginden sanat, estetik, sevgi, dostluk gibi olasılıklar ortaya çıkar. Bütün yaratma edimleri sezgiseldir. Ancak pazar yerinde sezgiye ihtiyaç yoktur. Sevgiyle ya da duyarlılıkla ilgili değildir. Orada somut, elle tutulur şeyler vardır. Bunun için en somut parçan olan aklın devreye girer. Akıl, pazar yerinde, dünyada seni işlevsel kalmaya devam ettirecek somut şeyler için vardır. Matematiktir, coğrafyadır, tarihtir, kimyadır. Bütün bilim ve teknolojiler akıl ürünüdür. Mantığın ve geometrin işe yarar. Ancak akıl kördür. Sürekli bir şeyler yaratır. Ancak bunun yıkım için mi yoksa yaratım için mi kullanılıp kullanılmayacağını bilemez. Nükleer savaş aklın yarattığı bir savaş olacaktır. Akıl kullanışlıdır. Ancak bir talihsizlik sonucu bütün varlığını sahiplenmiştir. Bu da dünyada çok büyük sıkıntılara neden olmuştur. Asıl sahip beden, zihin ve kalp üçlüsü arasında bulunur. Bu üçlünün arkasında gizlenmiş olan asıl sahip senin varlığındır. Ancak sen asla içe dönmüyorsun. Bütün yolların dışa dönük oluyor. Bütün duyuların dışarı bakıyor. Bütün başarıların dış dünyada yer alıyor. Akıl dünya için kullanışlıdır. Bütün eğitim sistemleri kalpten kaçınıp tüm enerjini kafana yoğunlaştırmayı hedefler. Kalp kafa için sorun çıkartabilir. Kalp mantıktan anlamaz. Kalbin dayandığı merkez tamamen farklıdır ve bu da sezgidir. Sezgiyi bilir ancak sevgi bu dünyada işe yarayacak bir ürün değildir. Güzelliği bilir ancak bir pazar yerinde güzelliği ne yapacaksın? Bütün kalp insanları, ressamlar, şairler, müzisyenler, dansçılar, oyuncular mantıksızdır. Çok büyük güzellikler yaratır, harika sevgililer olur ancak sadece kafaya göre düzenlenmiş toplumuna uyum sağlayamaz. Ressamlar toplum tarafından biraz çatlak ve deli olarak nitelenir ve neredeyse dışlanır. Kimse çocuğunun müzisyen, ressam ya da dansçı olmasını istemez. Herkes onların doktor, mühendis ya da bilim adamı olmasını ister. Çünkü bu meslekler para getirir. Resim, şiir, dans tehlikeli ve risklidir. Sokaklarda flüt çalan bir dilenci olma ihtimalin bulunmaktadır. Kalp inkar edilmiştir. Bu arada kalbin inkarının aslında kadının inkarı olduğunu hatırlamakta fayda var. Kalp kabullenilmeden kadın kabullenilemez. Kalbe verilen gelişme fırsatı kafaya verilenle aynı olmadığı sürece kadınlar özgür olamazlar. Kadın kalptir, erkek ise kafa. Aradaki fark çok nettir. Doğa içgüdüyü kendi eline almıştır ve sen ne zaman içgüdüye müdahale etsen bir sapkınlık yaratırsın. Bütün dinler bunu yapıyor. Bütün dinler bedene müdahale ediyor ve beden tamamen masumdur. Herhangi bir yanlış yapmamıştır. Eğer bedeni bütün doğallığı içinde kabullenirsen sana olağanüstü katkıda bulunur. Kalbine yardım eder, onu besler. Zekanın daha keskin olmasına katkı yapar. Çünkü akıl bedenden beslenir. Kalbi de besleyen aynı bedendir. Eğer kafan, kalbin ve bedenin uyum içindeyse o zaman varlığının çok rahat ettiğini göreceksin. Ancak sürekli çatışma içinde olduklarından bütün hayatın bu içgüdü, akıl ve sezgi arasındaki çatışma yüzünden heba olup gider. Bilge bir insan kafa, kalp ve beden arasında bir uyum yaratır. Bu uyumda hayatın kaynağı ve asıl merkezi olan ruh devreye girer ve bu mümkün olan en büyük başarıdır. Sadece insanoğlu için değil, bütün evren için bundan ötesi yoktur. Ben hiçbir şeye karşı değilim. Ben sadece uyumsuzluğa karşıyım ve bu uyumsuz durumu kafa yarattığı için kafanın hak ettiği yere koyulmasını istiyorum. O bir uşaktır, sahip değil. Uşak olarak çok faydalı ve yardımcıdır. İrlandalı bir sütçü, dağıtımını yaptığı at arabasını bir barın dışında bırakır ve içki içmek için içeri girer. Bir saat sonra dinlenmiş bir şekilde dışarı çıktığında atının yeşile boyanmış olduğunu görür. Kızgın bir şekilde tekrar bara döner ve sorar. "Atımı hanginiz yeşile boyadı?" 2 metre 10 santimlik dev bir İrlandalı ayağa kalkar ve ona tepeden bakarak ''Ben boyadım, bu konuda ne yapacaksın?'' der. Sütçü yapmacık bir şekilde gülümser ve ''Sadece ilk kat boyanın kuruduğunu söylemeye gelmiştim.'' der. Akıl yardımcı olur. Bazı durumlarda akla ihtiyacın olacak. Ancak bir uşak olarak sahip değil. Geçmiş, şimdi ve gelecek. Bir geçmişin yaşadığın an ve bir geleceğin var. İçgüdü senin ilkel hayvan olduğun geçmişine aittir. Çok eski ve katıdır. Milyonlarca yılın mirasını barındırır. Hayvan gibi bir kelime kullandığım zaman onu aşağılamıyorum. Bütün dinlerin rahipleri hayvan kelimesini bir çeşit lanetlemeye ilişkilendirmiştir. Ben sadece bir tespitte bulunuyorum. Herhangi bir şeyi kınamıyorum. Bizim geçmişimiz bir hayvan geçmişidir. Çeşitli hayvan evrelerinden geçtik. Balıktan insanoğluna giden evrimimizde bütün hayvan türlerini geçtik. İnsanoğlu oluncaya kadar çok ama çok uzun bir yolculuktan geçtik. Akıl insanidir, şimdiki zamandır. Aklımız sayesinde işlev gösteririz. Bütün bilimler, bütün işler, bütün meslekler, dünyada olan her şey, politikalarımız, dinlerimiz, felsefelerimiz hepsi akla dayanır. Akıl insanidir. İçgüdü çok eski ve o yüzden çok olgun olduğu için kandırılması neredeyse imkansızdır. Gözlerini kırpıyorsun. Bunu sen mi yapıyorsun? Kendi kendilerine yapıyorlar. Bu içgüdüdür. Kalbin çarpıyor, nefes alıp veriyorsun. Yaşamak için birer zorunluluk olan bu şeylere aklın hiç karışmıyor. Onları içgüdümüze teslim etmişizdir. Çünkü içgüdü asla yanılmaz. Nefes almayı unutmaz, hiçbir şeyi unutmaz. Akıl kandırabilir. Çünkü yenidir. Kısa bir süre önce dahil olmuştur. Hala karanlıkta el yordamıyla ne olduğunu ve nereye ait olduğunu bulmaya çalışır. Deneyime dayanan bir kökeni olmadığı için deneyim yerine inançları, felsefeleri ve ideolojileri koyar. Bunlar aklın odak noktalarını oluşturur. Ancak bunlar şaşmaz değildir. Çünkü hepsi insan ürünüdür. Zeki bir adam tarafından üretilmişlerdir ve her duruma uyarlanamazlar. Bazı durumlarda uygun olmalarına rağmen başka bir duruma uygun olmayabilirler. Ayrıca akıl kördür. Yeniyle nasıl başa çıkacağını bilmez. Yeni sorulara her zaman eski cevaplar verir.